Ayrım 21.
4. İzmit Sancar, eşkıya yüzünden tedirginken yerinden kımıldamayan ve komutası altındaki hiçbir birliğe emir vermeyen yanındaki hapishaneden 15-20 kişinin birden kaçmasını basit günlük olaylardan sayan alay komutan Hikmet Bey, Yahya'nın öldürülmesini önemli bir mesele saymıştır. Yanına aldığı jandarma kuvvetleri bizzat yola çıkmış ve sonunda Kuvayi Milliye'ye ağır bir darbe vurmak suretiyle maksadına erişmiş bulunuyor. Devamı var. Milletvekili Sırrı, 1. Tümen Komutanı Vekili Fevzi. Vicdani görevlerimden biri. Efendiler, Yahya Kaptan'ın öldürüldüğüne şüphe kalmamıştı. Bu gerçek bilindikten sonra onu öldürmüş olan hükümetin kanuni kovuşturmaya başlamış olması cinayeti işleyenlerin meydana çıkamayacağına delil değil miydi? Fakat efendiler, zaman her şeyin, her gerçeğin tarih önünde samimi olarak incelenmesine imkan hazırlar. Saygıdeğer efendiler, hükümeti ve İstanbul'daki teşkilatımızın başkanlarını böyle çirkin bir cinayetin işlenmesine vasıta olmaya yönelten sebep ve etkenlerin incelenmesinin gerçekten ibret verici sonuçlar getireceğine inandığım içindir ki, ilk bakışta önemsiz gibi görülebilecek bir olayı delillere ve belgelere dayandırarak açıkladım. Bu açıklamamda milletin gözünde gerçeği açıkça ortaya koyabilecek bir ortamın doğmasına yardım edebildiysem, vicdani görevlerimden birini yapmış olduğuma inanacak ve gönül huzuru duyacağım. Efendiler, bu olayı incelerken iki noktayı göz önünde bulundurmak yararlı olur. O noktalar da birincisi Sait Moğla'nın üyesi bulunduğu gizli örgüt ve Gebze, Kartal bölgelerinde bu örgüte bağlı şahsi çetelerin oynadığı rolle, bu rolü bizim adamlarımıza yüklemekte ve vatansever geçinen kimseleri aldatıp kandırmada gösterilen ustalık ve başarı. İkincisi, İstanbul Teşkilatımızın başkanlarıdır ki bunlar bizim yani heyeti temsiliyenin emrinde ve onun verdiği direktif ve bilgilere göre hareketle yükümlü bulunuyorlardı. Bunların bu yükümlülüğü ancak samimi olarak yerine getirdikleri takdirde asıl hedefe doğru yanılmadan yürümenin mümkün olabileceğini de kabul etmeleri gerekirdi. Oysa bu kimseler kendi akıl ve tedbirlerini heyeti temsiliyenin uyarılarına rağmen yüksek görmekten geri durmamışlar ve hareket serbestliklerine engel olunmasını bir haysiyet meselesi yaparak sinirlenmişler ve bu sakat duygunun etkisiyle aldatılmaya kadar varmışlardır. 1919 sonbaharında karşılaştığımız diğer bazı olaylar. Efendiler, Yahya Kaptan meselesine 20 Kasım 1919 tarihindeki olaylar dolayısıyla dokunduk. Zaman ve mesafe bakımından birçok atlamalar yaparak bu olayı çeşitli yönleriyle açıklamak ve tamamlamak zorunda kaldık. Şimdi müsaade buyurursanız tekrar bıraktığımız tarihe dönerek olayları izleyelim. Ankara-İskişehir demiryolunun işletilmesine İtilaf Devletleri'nce engel olunmuştu. Bu yolun işletilmesi için İtilaf Devletleri temsilcilerinin şiddetle protesto edilmesi 21 Ekim 1919 Ankara Merkez Heyetine bildirildi. Adana Teşkilatı kurucularının Niğde'ye veya Kayseri'ye gelerek ve bizimle temas kurarak çalışmalarına devam etmeleri sağlandı. Aydın cephesinde durum günden güne tehlikeli ve ciddi bir hal almakta olduğundan Salih Paşa ile Amasya'da kararlaştırdığımız üzere donanma cemiyetinin 400 bin lirasının bu cephenin ihtiyaçlarına ayrılmasını Harbiye Nazırı'na yazdık. Bu cephedeki mücahitlere silah, cephane verilmesini ve cephenin makineli tüfek ve topçu birlikleriyle desteklenmesini Konya'daki 12. Kolordu Komutanı'ndan rica ettik. Efendiler, Fransızlar Bandırma-Soma demir yolunu denetlemek bahanesiyle Bandırma'ya bir müfreze çıkarmışlardı. Bunların güvenlik durumu mükemmel olan Bandırma'ya asker gönderme haklarının olmadığı açıktı. Bu noktaya 24 Kasım 1919'da 14. Kolordu ve 56. Tümen Komutanlarının dikkatlerini çektik. Yabancı subaylar Aydın cephesinde dolaşarak propaganda yapıyorlar ve durumu anlıyorlardı. Bu gibi subayların cephede birliklerle temas etmelerine kesinlikle izin verilmemesi, resmi müracaatlarını hükümete yapmaları, eğer Kuvayi Milliye'ye bir söyleyecekleri olursa, merkez heyetimiz vasıtasıyla bize başvurmaları gerektiğinin kendilerine duyurulması, propaganda yapanları olursa, korumalı olarak bölgeden çıkarılmaları ve kesin bir mecburiyet doğarsa, cephede görülecek itilaf askerlerine karşı da silah kullanılması cepheye bildirildi. Efendiler, biz İzmir halkının da doğrudan doğruya seçimlere katılmasını sağlamak istiyorduk. Bunun için maksadımızı çeşitli yollarla duyuruyorduk. Ne var ki Yunanlılar tabiatıyla engelliyorlardı. 29 Kasım 1919 tarihinde bu durumu İtilaf Devletleri temsilcileri ve tarafsız elçilikler katında protesto ettik ve bunu İzmir Telgraf ve Posta Başmüdürü bulunan Ethem Bey'e yazarak İzmir halkına da duyurmak istedik. Efendiler, belki de birçoklarınızın hatırındadır. İşgal yıllarında Adana'da Ferda adında Kuvayi Milliye aleyhinde yabancı bir gazete yayınlanıyordu. Bu gazete sırf Anadolu'daki kamuoyunu yanıltmak ve bulandırmak maksadıyla yazılmış sütunlar ve bizim aleyhimizde uydurulmuş saçmalıklarla doluydu. Şüphesiz bu gazetenin Anadolu içine sokulmasına engel olduk. Fakat bu gazetenin memlekette okunmasına elbette yararlı bulan Ali Rıza Paşa kabinesinin dahiliye nazırı ve Cemal Paşa'nın defalarca temize çıkardığı damat Şerif Paşa, Ferda gazetesi denilen bu zehirli paçavranın serbestçe dağıtılmasına engel olunmaması için emirler verilmişti. Bu sebeple Şerif Paşa'nın arkadaşı Cemal Paşa'nın 3 Aralık 1919'da dikkatini çekmeyi gerekli bulduk. Ankara'ya geliş. Efendiler, Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanmasına engel olmamak zarureti üzerine İstanbul'da toplanacak mecliste vatanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını elde etmekten ibaret olan gayeyi korumak ve savunmak için anlaşmış, kesin kararlı bir grup oluşturmayı tek çare olarak düşündük. Bunun sağlanması için bildiğiniz gibi 18 Kasım 1919 tarihli talimat ve genelgede milletvekillerinin belirli yerlerde grup grup toplanarak üzerinde görüşecekleri önemli noktalardan biri olmak üzere bu konuya yer vermiştik. Aynı tarihte düşündük ki bu grubu oluşturabilmek için her sancakta birer milletvekilini Eskişehir'e davet edelim. Eskişehir üzerinden trenle İstanbul'a gidecek milletvekillerini de davet edeceğimiz milletvekilleriyle birleştirelim ve kendimiz de Eskişehir'e giderek yapılacak genel bir toplantıda enine boyuna görüşmelerde bulunalım. Burada milletvekillerinin İstanbul'daki güvenlikleri ile ilgili tedbirleri de söz konusu etmek istiyorduk. Ancak bundan sonra vereceğim bilgilerden anlaşılacağı üzere bu toplantıyı Ankara'da kalarak yapmayı tercih ettik. Sivas'ta bir ay kadar daha kaldıktan sonra Ankara'ya hareket ettik. Ankara'ya gelişimizi 27 Aralık 1919 tarihli şu açık tebliğ ile her yere duyurduk. Sivas'tan Kayseri yoluyla Ankara'ya hareket eden heyeti temsiliye bütün yol boyunca Ankara'da büyük milletimizin çok sıcak ve içten gelen vatanseverlik gösterileri arasında bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılmaz bir şekilde güçlendirici niteliktedir. Şimdilik heyeti temsiliyenin merkezi Ankara'dadır. Saygılarımızı sunarız efendim. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. 2 Ocak 1920 tarihinde cemiyet merkez heyetlerine Hacı Bektaş'ta Çelebi Cemalettin Efendi'ye, Mutkili Hacı Musa Bey'e ayrıca bir tebliğde bulunduk. Bu tebliğimizin metni ve yazılış biçimi şöyleydi. Yolculuğumuz sırasındaki gözlem ve incelemelerimiz bizlere gerçek koruyucu olan Ulu Tanrı'nın ilahi lütfuyla tecelli eden milli birliğimizin dayanmış olduğu milli teşkilatın, kökleşmiş millet ve memleketin geleceğini kurtarmak için gerçekten güvenilir bir kuvvet ve kudret haline gelmiş olduğunu şükürler olsun gösterdi. Dış durum ve bu milli birlik ve kararlılık sayesinde ve Erzurum-Sivas kongreleri esasları çevresinde vatanın ve milletin çıkarlarına elverişli bir şekilde girmiştir. Kutsal birliğimize, kararlılık ve imanımıza dayanarak meşru isteklerimizin elde edileceği güne kadar büyük bir dirençle çalışılması ve bu bildirimizin genelge halinde köylülere varıncaya kadar bütün millete duyurulması rica olunur. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal. Kazım Karabekir Paşa heyeti temsiliyenin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi. Efendiler, heyeti temsiliyenin merkezinin Ankara'ya nakli düşüncesi oldukça eskiydi. Bu düşünce ilk defa söz konusu olduğu sıralarda Kazım Karabekir Paşa'dan gelmiş olan bir telgrafı burada olduğu gibi aktaracağım. Şifre, Erzurum 3-10-1919 3. Kolordu Komutanlığı'na. Heyeti temsiliyeye. Kuvayi Milliye'yi temsil eden yüksek heyetin değil Ankara'ya hatta Sivas'ın batısına geçmemesi görüşündeyim. Çünkü Doğu illerinin Kuvayi Milliye'si demek olan bu heyetin bütün bütün uzaklaşması dolayısıyla bu illerin teşkilatsız kalmasına yol açacaktır. Şimdiye kadar pek meşru ve mantıklı olarak yönetilmekte olan milli mücadelenin öteden beri her zaman her teşebbüsümüzü kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlarımıza karşı da eskiden olduğu gibi bir yerden yöneltilmesi için heyeti temsiliyenin Sivas'tan batıya geçmemesi görüşünde bulunduğumu arz ederim. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Böyle bir telgrafın asılsız olduğu yargısına varmak istedim. Fakat ne çare ki şifre telgraf Erzurum'dan Sivas'taki 3. Kolordu'ya çekilmiştir. Çözülen şifrenin altında açıldı, fethi 4-5 Ekim ilgiliye yazı ve imzası olduğu halde 3. Kolordu'dan bize gönderilmiştir. Efendiler, Kazım Karabekir Paşa davetimiz üzerine Sivas'a geldikten ve bizimle görüşmelerde bulunduktan sonra şüphesiz bu telgrafla daha önce bildirdiği düşünce ve görüşünün yerinde olmadığını anlamış olacaktır. Ancak bu düşünce ve görüşündeki isabetsizliği anlamak için mutlaka yüz yüze gelip görüşmeye hiç ihtiyaç olmayacağı açıkça bellidir. Bu düşünce ve görüşün dayandırılmış olduğu sebeplere şöylece bir göz atmak bile onların yanlışlığını anlamaya yeter sanırım. Bir defa heyeti temsiliyenin yalnız Doğu illerinin milli gücünü oluşturmadığı veya temsil etmediği ve belki bütün memleketin Anadolu ve Rumeli'nin milli güçlerini temsil ettiği çoktan bilinmiş olmak gerekirdi. Kaldı ki bu nokta üzerinde günlerce süren telgraf başı tartışmaları olmuştu. Bir de heyeti temsiliyenin Sivas'tan Ankara'ya taşınması Doğu illerinde teşkilatsızlık doğuracak bir sebep olamazdı. Heyeti temsilcinin Doğu illerine Sivas'tan telgrafla verdiği emirleri ve talimatı aynı şekilde Ankara'dan verilebileceğine şüphe yoktu. Buna karşılık heyeti temsiliyenin Doğu illerinden çok Batı illerine ve İstanbul'a yakın bulunmasını gerektiren ve haklı gösteren mantıklı sebepler elbette çoktu. Önce Batı ve Güneybatı illerimizden doğrudan doğruya düşman eline geçmiş olanlar vardı. Bu illerimizi işgal eden düşman karşısında sağlam savunma cepheleri kurmak ve onların kuvvetlendirilmesini sağlamak gerekirdi. Oysa Doğu illerimizde böyle acıklı bir durum yoktu. Kesin olarak yakın bir fiili tehlikede doğabileceğe benzemiyordu. Uzak bir ihtimale göre diyelim ki doğrudan Ermenilerin doğrudan doğruya bir saldırıya geçecekleri kabul olunsaydı bile onun karşısında Kuvayi Milliye ile desteklenmesi kararlaştırılmış olan 15. kolordu kendilerinin komutası altında hazır bulunuyordu. Ne var ki İzmir cephelerinde çeşitli komuta yöntemleri, değişik nitelikte kuvvetler ve türlü türlü olumsuz kaynaklardan gelen değişik yapıda türlü zararlı etkiler vardı. Adana'nın işgaline karşı daha cephe kurulamamıştı. Genel durumu yönetme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmalıdırlar. Bu bakımdan uyulacak yol ve yöntem şudur ki, genel durumu yönetip yürütme sorumluluğunu üzerine alanlar en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın yerde bulunmalıdırlar. Yeter ki bu yakınlık genel durumu gözden kaybettirecek derecede olmasın. Ankara bu şartları kendinde toplayan bir noktaydı. Herhalde cepheler ilgileneceğiz diye Balıkesir'e, Nazilli'ye veyahut Afyonkarahisar'a gitmiyorduk. Fakat cephelere ve İstanbul'a demir yoluyla bağlantı bulunan ve genel durumu yönetme bakımından Sivas'tan hiçbir farkı olmayan Ankara'ya gelecektik. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'dan toplanması zaruri görüldükten sonra ise Ankara'ya gelmenin ne kadar yerinde ve yararlı sayılmak lazım geldiğini açıklamayı gereksiz bulurum. Efendiler, heyeti temsiliyenin Ankara'ya taşınmaması için sebepleri ileri sürülürken, bu arada hele öteden beri her zaman her teşebbüsümüzü kötü görmek ve göstermek isteyen düşmanlardan söz edilmiş olmasına hiçbir anlam veremedim. Gerçekten kendisinin dediği gibi düşmanlar bizim hangi davranışımızı, hangi teşebbüsümüzü iyi görmüşlerdir veya görebilirler ki ona göre hareket edelim. Eğer bu düşünce ve görüşe yol açan İstanbul'da milli davaya inanan bir Ali Rıza Paşa hükümeti vardır. Meclis-i Mebusan da orada toplanarak millet ve memleketin mukadderatını denetlemeye başladıktan sonra heyeti temsiliyenin Batı cepheleriyle Meclis-i Mebusan ile ilgi ve ilişkisine ne lüzum kalır? Bu takdirde heyeti temsiliyenin yalnız Doğu illerinin teşkilatı ile ilgilenmesi ve yetinmesi daha yerinde ve daha yararlı olmaz mı şeklindeki bir düşünce ve görüş idiyse bir dereceye kadar üzerinde durulabilir. Fakat böyle olunca da genel durumu olayların iç yüzünü ve gerçek şartları görüş ve anlayış bakımından heyeti temsiliye ile Kazım Karabekir Paşa arasında doldurulması imkansız bir hendek olduğunu kabul etmek gerekir. Heyeti temsiliyenin Ankara'ya gelmesini düşmanlar kötü görecektir noktasında daha çok durularak belki ileri sürülmüş olan düşünce ve görüşün çıkış kaynağı daha iyi kavranabilirse de bizim şimdilik buna ayıracak fazla zamanımız yoktur. Yeni milletvekilleriyle Ankara'da görüşme teşebbüsü. Efendiler, daha önce söylediğim gibi bir iki günlük bir toplantı ve görüşme isteğiyle milletvekillerini davet için ilk yazdığımız telgrafta ki bu telgrafın örneğini basılmış olarak yazılı evrak halinde postayla göndermiştik, maksat açıklandıktan sonra heyeti temsiliyenin bulunacağı bir yerde toplanılacaktır. Toplantı tarihi gönderilecek milletvekillerinin adları ve adresleri belli olduktan sonra haberleşilerek kararlaştırılacaktır. Heyeti temsiliye kısa bir süre sonra İstanbul'a yakın bir yere gidecektir denmişti. Ankara'ya varışımızda Ankara-Eskişehir demir yolu işlemeye başlamış olduğundan önceki tebliğimize 29 Aralık 1919 tarihinde yaptığımız bir ekle milletvekilleriyle görüşme yeri olarak Ankara'yı gösterdik ve bunu bir genelge ile bildirdik. Bu genelgenin bir maddesi de öteki milletvekillerinden mümkün olduğu kadar çok kimsenin görüşmelere katılmasının fazlasıyla istenmekte olduğu yolundaydı. Efendiler, sonucunun pek yararlı olacağını umduğumuz bu hayırlı ve vatanseverce teşebbüsün bile İstanbul hükümeti tarafından önüne çıkıldığını arz edersem hayret etmezsiniz sanırım. Bayburt'ta bir yalancı peygamber. Saygıdeğer efendiler, İstanbul'un dokunduğumuz ve açıklamasını yaptığımız can sıkıcı durumuyla uğraşırken memleketin doğu ucunda da bir yalancı peygamberin yarattığı oldukça önemli ve kanlı bir olay geçiriyordu. Bununla ilgili olarak 15. Kolordu Komutanlığı'ndan birçok raporlar geliyordu. Bayburt'a 4 saat uzaklıkta Hart Karyesi, Karye ihtiyar heyeti olmayan köy vardır. Bu Karye'de oturan Eşref adında bir şey Şeyhlik terkinlerinde bulunuyormuş. Bundan üzüntüye kapılan Bayburt müftüsü ve din adamları Şeyh'i getirerek sorguya çekmek için kurdukları bir heyeti Hart'a göndermişler ve mahalli hükümet adına Şeyh'i davet etmişler. Şeyh bu davete uymamış. Mahalli hükümet 50 kişilik bir birlik göndermiş. Buna büsbütün öfkelenen şeyh, müritleriyle birlikte birliğe saldırmış, silahlarını ve cephanesini almış, er ve subaylarını esir, bazılarını da şehit etmiş. Bunun üzerine çevredeki bazı birlikler Bayburt'a gönderilmekle birlikte işin kan dökülmeksizin barış yoluyla çözüme bağlanması tercih edilmiş. Şeyh-i Din adamları ve yüksek rütbeli subaylardan kurulu birkaç heyet gönderilmiş. Hükümete boyun eğmesi için öğütler verilmiş. Böylece boşu boşuna 16 gün kaybedilmiş. En son giden Erzurum Kadısı Başkanlığındaki heyetin ricası da Şeyh Eşref üzerinde etkili olamamış. Aksine şeyh bunlara, hepiniz kafirsiniz, kimseyi tanımam ve boyun eğmem, savaşacağım. Allah bana buyruğumu kullarıma duyurmakla görevlisin dedi yolunda bir ultimatom vermekle birlikte, bir yandan da köylere sahibi şeriat ve Mehdi-i Muntazar imzalarıyla bir takım bildiriler göndererek halkı kandırmış ve kendisine katılmalarını sağlayarak başkaldırmış. Bunun üzerine bizzat Bayburt'a gelip 9. Tümen'in komutasını ele alan Yarbay Halit Bey, 25 Aralık 1919 günü yeterince kuvvetli harsa hareket eder. Şeyh başına topladığı asilerle karşı koymaya karar verdiğinden topçu ve piyade birliklerinin şeyhle çatışması ve çarpışması gerekir. Bu sırada şeyhin müritlerinden bir takımları da harta yardım etmek üzere çevre köylerde toplanılır. Nihayet Yarbay Halit Bey'in doğrudan doğruya Bayburt'tan bana gönderdiği 1 Ocak 1920 tarihli şifresinde bildirdiği gibi Hart olayı yalancı peygamberle oğullarının ve kendisine bağlı adamlarından bazılarının öldürülmesi ve Hart'ın teslim alınmasıyla sonuçlanmıştır. Harbiye Nazırı Cemal Paşa genç komutanları başından uzaklaştırmak istiyor. Efendiler, Harbiye Nezareti ile heyeti temsiliye arasında bir türlü çözüme bağlanamamış bir konu vardı. Nazır Paşa, İstanbul'da bulunan generalleri kol orduların ve albay rütbesindeki komutanları tümenlerin başına geçirmek istiyordu. Öteki komutan ve subayları da Anadolu'daki birliklere göndereceğinden söz ediyordu. Bu isteği bir ilke olarak ileri sürmüş ve uygulamasını da Harbiye Nezareti eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa'yı Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın yerine 20. Kolordu Komutanlığı'na, Nurettin Paşa'yı da Konya'da Albay Fahrettin Bey'in yerine 12. Kolordu Komutanlığı'na atamak suretiyle bir ordu bittiye getirmek istemişti. Bu sisteme uyulup uygulandığı takdirde 1. Dünya Savaşı'nda yetişmiş kolordu ve tümen komutanlıklarına yükselmiş ne kadar genç general ve komutan varsa şüphesiz bunların hepsi de bu görevlerden uzaklaştırılmış olacaklardı. Çünkü İstanbul'da toplanmış bulunan eski general ve komutanlar, kıdem ve rütbe bakımından büyük ordu birliklerinin başında bulunan genç komutanlardan önde geliyorlardı. Biz asla bu prensipten yana olamazdık. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlar unutularak girişilen böyle sakat işlere elbette olur diyemezdik. Bundan dolayı Cemal Paşa'ya her zaman görüşümüzü ve atanan yeni kolordu komutanlarının gönderilmemeleri gereğini bildiriyorduk. Harbiye Nazırı Cemal Paşa, dediklerim yapılmazsa görevden çekilirim ve millet meclisinin açılması gerçekleşmeyecek bir hayal olur. Cemal Paşa Ocak ayı başlarında o tarihte Harbiye Nezareti Başyaveri bulunan Salih Bey'i 8. Kolordu Komutanı Salih Paşa'dır. Kendisinin iki mektubu bu mektuplara ekli olarak İtilaf Devletleri Olağanüstü Temsilcilerinin 24 Aralık 1919 tarihli ortak bir notası ve bu notayı hükümetin verdiği cevap suretiyle birlikte Ankara'ya gönderdi. Cemal Paşa bu mektuplarında da komuta değişikliği ve görevden alma düzenlemeleriyle ilgili prensibinden, komutanlığa atadığı Ahmet Fevzi ve Nurettin Paşaların görevleri başına gitmelerini sağlama gereğinden söz ediyor ve özellikle ordunun önemli komuta mevkilerinde son milli mücadeleye açıkça katılmış olan kimselerin bizzat ve resmen bulunmaları, dışarıya ve özellikle yabancılara karşı orduda siyasetin hakim olduğu görünümünü verir ve bu da herhalde kötü etki yapar. Nezaret doğrudan doğruya bu etkilerin fiili baskısıyla karşı karşıyadır diyordu. Görevinden çekileceğini yine tekrarlıyor ve bu defa bu durumda artık Millet Meclisi'nin toplanmasının gerçekleşmeyecek bir hayal olacağını haber veriyordu. Efendiler, bu konuyla ilgili olarak verdiğim cevapları şöyle özetleyebilirim. Görüşlerimizde isabet bulunduğu yolundaki inancımızı tekrarlarız. Ferit Paşa'nın kötü yönetiminin mirası olan Aydın Cephesi'nin ve bölgesinin ve oralardaki Kuvayi Milliye'nin şimdiki ve gelecekteki durumunu büyük bir ilgi ve dikkate alıyoruz. Gelecek için ümit verici bir durumun yaratılmasını düşünüyoruz. Ali Fuat Paşa'nın devlet ve millet gözünde her türlü eleştirinin dışında bulunduğu inancının korunması ana şarttır. Milli mücadele sırasında her ne şekilde olursa olsun ileri atılmış olanların görevlerinden uzaklaştırılmaları ve durumlarının değiştirilmesi, fedakarlıklarının suç sayıldığı şeklinde yorumlanır. Bu durum bizim sonuna kadar değişmeyecek olan görüşümüze göre asla uygun sayılamaz. Hükümetçe söz konusu olan siyasi sakıncaları ortadan kaldırmak için yapılacak her şey yapılmıştır. Ahmet Fevzi Paşa bizim işbirliği yapabilme kabiliyetine sahip değildir. Ahmet Fevzi Paşa'nın özel görevle gezip dolaşırken gittiği yerlerde söylediği mantıksız sözleri bildirmiştik. Bunu kendisinden beklemem diye buyurmuştunuz. Ahmet Fevzi Paşa'nın arkadaşlara yazdığı özel bir şifreli telgrafta, ordu bugünkü anarşik durumunda kaldıkça memleket için felaket kaçınılmazdır diyor. Bu zat ordunun milli teşkilatı desteklemesini anarşi olarak kabul ediyor. Oysa bilmek gerekir ki Ordu Milli Teşkilat kadrosunun dışında değil, belki onun ruhunu ve temelini oluşturmaktadır. İtilaf devletleri temsilcilerinin Ali Rıza Paşa kabinesine verdikleri ortak nota. Efendiler, şimdi başyaver Salih Bey aracılığıyla gönderildiğini bilginize sunduğum İtilaf devletleri olağanüstü temsilcilerinin Ali Rıza Paşa kabinesine verdikleri ortak notadan da biraz söz edeyim. Fransa, Büyük Britanya ve İtalya olağanüstü komiserleri, Karadeniz ordusu ve başkomutanı Sir George Milne ile Osmanlı Harbiye Nazırı arasında geçen bir takım yazışmalara Osmanlı hükümetinin dikkatini çektikten sonra bu yazışmalardan açıkça anlaşılıyor ki Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Karadeniz ordusu başkomutanının Paris konferansı kararlarına uyarak verdiği talimatı uygulayacak yerde yüksek görevinin gerektirdiği sorumluluktan kaçınarak bir takım kabul imkansız mazeretler ve sebepler ileri sürmüştür. Olağanüstü komiserler, Harbiye Nazırı'nın takındığı tavrın yol açacağı tehlikeli sonuçlar üzerine Osmanlı Devleti'nin dikkatini çekmekle birlikte Karadeniz Ordusu Başkomutan tarafından bildirilen konferans kararlarının uygulanması için ne gibi tedbirler almayı düşündüğünü öğrenmek ister. Olağanüstü komiserler, olayı öğrenen İtilaf Devletleri Yüksek Meclisi'ni aydınlatmak üzere Yüksek Meclis adına verilen emirlerin Harbiye Nazırı tarafından yerine getirilmemiş olmasını, Osmanlı hükümetinin nasıl karşıladığını hemen bildirmesini ister diyorlar. Efendiler, Osmanlı hükümeti bu notaya verdiği cevapta İzmir'in işgalinin nasıl başladığını, karma komisyonu nasıl soruşturma yaptığını ve soruşturmaya kadar geçen zaman içinde Yunan yırtıcılığı karşısında halkın nasıl can ve namusunu koruma kaygısına düştüğünü, hükümet ve ordunun daima araştırma komisyonunun adalet ve insafına güvendiğini, yalnız akan kanları ciddiyse şimdilik dindirmek için Osmanlı Harbiye Nezareti'nin General Milne cenaplarına 23 Ağustos 1919 tarihli bir yazıyla teklifte bulunmuş olduğunu bildiriyor. Bu teklifin Yunan birlikleriyle Kuvayi Milliye arasına Osmanlı birliklerinin yerleştirilmesinden ibaret olduğunu, ancak bu teklifin kabul edilmediğini ifade ediyor. Sonra işgal bölgesinin Yunan birliklerinden başka İtilaf birlikleri tarafından da işgali teklifiyle ilgili 20 ve 27 Ağustos 1919 tarihli iki yazıya ve bunların da karşılıksız kaldığını işaret olunuyor. İtilaf devletlerinin Karadeniz Başkomutanı Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir. Şimdi efendiler, bu üç belge metnini göz önünde bulundurarak hep birlikte kısa bir yorumlama yapalım. Komiserlerin notasından anlıyoruz ki İtilaf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı Mr. George Milne, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na Cemal Paşa'ya doğrudan doğruya kendi emri altındaymış gibi talimat ve emirler vermektedir. Cemal Paşa şimdiye kadar bize bunu bildirmedi. Ve yine anlıyoruz ki Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı aldığı talimat ve emirleri yerine getirememekten ve kabulü imkansız özürler ve sebepler ileri sürmüş olmaktan dolayı suçlanıyor. Harbiye Nazırı'nın aldığı emirlerin ne olduğunu kestiriyor ve ne için yapamamakta olduğunu da anlıyoruz. Çünkü Kuvayi Milliye engeldir. Kuvayi Milliye, Harbiye Nazırı'nın hükümetin Başkomutan Mr. George Milne'ın emirlerine ve talimatına uyarak verdiği veya vereceği emirlere boyun eğmiyor. İşte komiserler Paris Konferansı adına bunu kabul edebilecek nitelikte bir özür ve sebep saymıyorlar. Demek istiyorlar ki hükümetseniz, Harbiye Nazırıysanız, memlekete, millete, orduya hakim olmalısınız. Hakimseniz ileri sürülen özürler ve sebepler kabul edilebilecek gibi değildir. Efendiler, Ali Rıza Paşa kabinesi 2 Ekim 1919'da iş başına geçti. Ondan önce Ferit Paşa kabinesi vardı. Buna göre Kuvayi Milliye ile Yunan birlikleri arasında Osmanlı birliklerinin yerleştirilmesiyle ilgili 23 Ağustos 1919 tarihindeki teklifi yapan Ferit Paşa kabinesidir. Ali Rıza Paşa kabinesi daha bir teklif ileri sürmüş değildir. Ancak buna rağmen Başkomutan Milne 3 Kasım 1919 tarihinde düşmanların gireceği bölgenin sınırını çiziyor ve bu sınıra kadar Yunanlıların girmelerinin sağlanmasını Cemal Paşa'ya emrediyor. İşte Cemal Paşa'nın yerine getiremediği emir bu oluyor. Teşekküre değer bir durumdur ki gerek kendisi gerek içinde bulunduğu kabine nihayet iş başına geçtikten bir ay sonra Kuvayi Milliye'ye karşı güçsüz olduklarını yabancı komiserlere söyleyebilmişlerdir. Efendiler, bu belgelerden anlaşılması gereken en önemli ve en anlamlı nokta, bence kabinenin ortak notaya vermiş olduğu karşılıkta, komiserlerin ileri sürdükleri noktalara büyük bir alçak gönüllülük ve incelikle cevap verilirken, bir hususun asla dikkate alınmamış olmasıdır. O da efendiler, Mr. George Milne'ın Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya emir ve talimat vermekte oluşudur. Bu durum ne milli teşkilata karşı olur meseleleri çıkaran Harbiye Nazırı'nın ne de Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını korumak sorumluluğunu yüklenmiş olan kabinenin şeref ve haysiyetine dokunmuyor. Bu durumun kendilerinin haysiyetini ve devletin bağımsızlığını çoktan zedelemiş olduğunu fark etmek istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa bağımsızlığımıza darbe vuran bu saldırı ve tecavüze aracılık edemeyiz diye feryada cesaret edemiyorlar. Cesaret edemiyorlar efendiler çünkü korkuyorlar. Nitekim korktukları başlarına geldi. Bunu yakında göreceğiz. Korkmamak için insan haysiyetini ve milli gururunu saldırıya uğrayamayacağı çevre ve şartlar içinde bulunmak gerekir. Buna değer vermeyenlerin aslında bir insan için, bir millet için hiçbir saldırıya uğratılmaksızın korunabilmesi en büyük namus borcu olan kutsal kavramlar üzerinde çoktan saygısız ve duygusuz oldukları yargısına hak kazandırmaktadır. İnsaf ve merhamet dilernekle millet işleri, devlet işleri görülemez. İnsaf ve merhamet dilernekle millet işleri, devlet işleri görülemez. Milletin ve devletin şeref ve bağımsızlığı korunamaz. İnsaf ve merhamet dilernek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin gelecekteki çocukları bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdırlar. Efendiler, Cemal Paşa'ya komuta değişikliği ile ilgili noktalarda verdiğiniz cevabı bilginize sunmuştum. Müsaade ederseniz o cevabın baş tarafını oluşturan diğer noktalar üzerindeki görüşlerimizi de özetleyeyim. Temel noktalar üzerindeki görüşlerimiz şunlardı. 1. İtilaf devletlerinin her biri bütün Türkiye'den en büyük çıkarlarını sağlamak peşindedirler. Bu da Türkiye'de güvenilir bir dayanak noktasının elde edilmesini gerekli kılmaktadır. Yabancıların açıktan açığa aleyhde görünmelerinin ve hoşnutsuz olmalarının sebebini kabinenin tarafsız tutumunda aramalıdırlar. 2. Kabine bildiri yayınlamakta acele etmemelidir. Bildiri kabine durumunu sağlamlaştırdıktan sonra yayınlanmalıdır. Kabinenin güçlü olması her bakımdan Kuvayi Milliye'ye dayandığı inancını verecek bir davranış tarzını benimsemesine ve bunu bütün dünyaya göstermesine bağlıdır. Meclis toplandıktan ve orada kuvvetli bir müdafaa hukuk cemiyeti grubu meydana geldikten sonra bildiriye sıra gelebilir. Bildiri herhalde barış konferansına gidecek delegeler yola çıkmadan önce fakat gruplar görüş birliğine varılarak düzenlenmelidir. Çünkü böyle olmaz hiçbir önem ve değeri olmayacaktır. Bir de işe kabul edilecek yenilikleri duyurmakla başlamak doğru değildir.